Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, sizlerle bir Şebnem Kuşağı programında daha beraberiz. Bu hafta sizlerle bir ayet köşemizde geçtiğimiz hafta başlamış olduğumuz Hucurat Suresinin 12. ayet-i kerimesini kısaca tekrar edip çok kısa yine gıybet üzerinde duracağız. Ondan sonra da diğer bölümlerimize bir hadis ve bir kısa köşemize inşallah geçeceğiz. Muhterem dinleyicilerim, 12. ayet-i kerimede Rabbimiz, "Ey iman edenler, zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini ve kusurlarını araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten sakının, takva sahibi olun. Şüphesiz Allah tevbeleri çokça kabul edendir, engin merhamet sahibidir." Geçtiğimiz programlardan hatırlayacağınız üzere bu ayet-i kerimeler aslında Hucurat suresinin önceki ayet-i kerimeleriyle iç içe birbirini tamamlar bir örgü halinde devam ediyor. Surenin başında Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e hürmet etmeyi, onun hakkına saygı göstermeyi emretmişti. Eğer bu hususta bir kusur yaparsak, bunun bizim farkında olmadan amellerimizin bile boşa gitmesine sebep olacağını bildirmişti. Daha sonra müminlerin kendi aralarında nasıl bir kardeşlik bağı kurmaları gerektiğini ifade buyurmuştu. Şimdi de o birbirine perçinlenmiş, imanın kardeş kıldığı müminlerin hangi ahlaki umdelerle, prensiplerle birbirine bağlı olduğu ayet-i kerimelerde izah ediliyordu. Bundan önceki ayet-i kerimede, 11. ayet-i kerimede müminlerin birbirlerine alay etmemeleri, kadınların da kendi aralarında birbirleriyle alay etmemeleri, birbirlerini ayıplamamaları, incitici, aşağılayıcı, tahkir edici kötü lakaplarla birbirlerine seslenmemeleri, bütün bunların imandan sonra insanın fasıklığa doğru kaydığının işaretleri olduğu vurgulanmıştı. Bu ayet-i kerimede de zannın çoğunun insana faydadan çok zarar getireceğinden bahsedilmiş ve gıybet üzerinde durulmuştu. Peki, geçtiğimiz hafta gıybeti bir kimsenin arkasından onun hoşlanmayacağı sözler sarf etmek, onun duyduğu zaman içinin kaldırmayacağı ifadelerle, mimiklerle, taklitlerle arkasından onun hatırasını yerle bir etmek olarak ifade etmiştik. Yine hadis-i şerifi nakletmiştik bu hususta. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir müminin kardeşi hakkında hoşlanmayacağı bir şeyi söylemesinin gıybet olduğunu ifade etmiş. Ashab-ı kiram, "Ey Allah'ın Resulü, bu hal o kimsede varsa ne olur bunun hükmü?" diye sorunca, "Zaten o kötülük, o hoşlanılmayacak hareket, durum, söz, tavır neyse onda varsa onun hoşlanmayacağı şekilde bunu söylemek gıybettir. Yok, eğer bu hal hakkında konuşulan durum söylenen kişide yoksa o zaman ona iftira atmak olur" diyerek hem gıybeti hem de iftirayı tarif etmişti. Bu manada gıybetin tanımı aslında çok genel bir tanımdır. Yani bir müminin başka bir mümin hakkında, onun bulunmadığı bir ortamda onun hakkında konuşması, onun hoşuna gitmeyecek şeyler söylemesi çok genel tarifiyle gıybettir. Peki buna hangi konuşmalar girer, hangileri girmez? Bu da üzerinde konuşulması gereken, aradaki farkın iyice anlaşılması gereken bir husustur. Çünkü bu tarife göre aslında bir kısım şeyler gıybet sayıldığı halde, bu tarife uyduğu halde Müslümanların menfaati icabı bazı şeyler gıybet sayılmamıştır. Şimdi bunu birazcık açalım. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke fethi günü Ebu Süfyan'ın Müslüman olmuş karısı Hint gelir ve kocası Ebu Süfyan hakkında Peygamber Efendimiz'e bir takım sorular sorar. Şöyle der: ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan çok cimri bir kimsedir. O bana ve oğullarıma yetecek miktar nafakayı vermiyor. Ben ona ait olan maldan, ondan habersiz alsam, bu benim için günah olur mu diye sorar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, sen onun malından örfe göre sana ve oğullarına yetecek miktarda al buyurur. Hadis-i şerifte açıkça görüldüğü üzere burada Ebu Süfyan'ın bir huyu, bir karakteri, kötü bir ahlakı anlatılmaktadır. O da cimri oluşu. Burada Peygamber Efendimiz'e gelen kimse Ebu Süfyan'ın karısı, mahremi ve kendi aralarında olan gizli bir huyunu Peygamberimize Ebu Süfyan'ın olmadığı bir ortamda söylüyor. Bu durum aslında biraz önceki gıybet tarifine birebir uyuyor. Peki kendi huzurunda böyle bir gıybet yapıldığı halde Peygamber Efendimiz Hind'e niye müdahale etmemiş? Bu gıybet değil mi? İşte İslam alimleri bu hadis-i şerifte olayın oluş tarzına bakarak bir takım hükümler çıkarmıştır. Onu birazdan anlatacağım. Buna benzer bir hadise yine bir başka hadiste bize intikal etmiştir. O hadis-i şerif de Fatma binti Kays'tan rivayet edilmiştir. Hafsa radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e gelmiş ve Muaviye ve Ebu Cehm isminde iki kişinin kendisine talip olduklarını söylemişti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz o kadına, Ebu Cehm omzundan asayı indirmeyen bir adamdır. Muaviye ise son derece fakirdir. Hiçbir malı yoktur. Sen Üsame Zeyd ile evlen buyurmuştur. Görüldüğü gibi burada Hafs radıyallahu anha Peygamberimize müracaatla kendisine iki kişinin talip olduğunu, bunlardan hangisiyle evlenmesi gerektiği hususunda istişarede bulunmak ister. Peygamber Efendimiz de ismini söylediği iki şahsın o kadın tarafından bilinmeyen kusurlarını onların olmadığı bir ortamda ifade eder ve zaaflarını, yanlışlıklarını söyler. Adeta tarife bakarsak gıybete benzer bir davranışta bulunur. Ve ona kendisine talip olmayan üçüncü bir şahsı tavsiye eder. Şimdi bu iki hadis-i şerifte, yani Hind'in kocasındaki cimriliği şikayet edişinde ve Hafs'ın kendisiyle evlenmek istediği kimseler hakkındaki görüşüne başvurduğunda Peygamber Efendimiz hem bir tanesinde bizzat kendisi o müminler hakkında gıyabında konuşmuş, hem de huzurunda böyle bir şey konuşulmasına müsaade etmiştir. Biz başka hadis-i şeriflerde biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları kendi aralarındaki o tatlı çekişme sebebiyle zaman zaman bir takım kırıcı sözler, tavırlar içinde bulunabiliyorlardı. Hazreti Ayşe'den nakledilen birkaç hadise vardır bu manada. Hanımlarından bir tanesinin kısalığı yüzünden, Safiye annemizin de Yahudi ırkından gelmesi sebebiyle Peygamberimizin hanımları Hazreti Ayşe, bazen Hazreti Hafsa onlar hakkında bir takım sözler söylemişler. Peygamberimiz bunu görünce, duyunca siz gıybet ettiniz diyerek direkt müdahale etmişti. Hatta bir defasında ağzındakini çıkar diyerek Hazreti Ayşe'ye söylenmiş. O da yere tükürdüğünde ağzından bir et parçası çıkmıştı. O halde bu iki hadise arasında ne gibi farklar vardır? Yani hangi konuşmalar, gıyapta yapılan hangi kötü sözler gıybete girer, girmez? Bu hususta alimler birkaç madde sıralamıştır. Bunlardan ilki zulme uğrayan bir kişi. Bu zulmü ortadan kaldırabilecek güçte olduğuna inandığı kimseye zalim kişiyi şikayet eder. Bu manada devlet idarecisine, mahkemeye giden ve zarar gördüğü insan hakkında, mümin hakkında o şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyen insan bundan gıybet etmiş olarak görülüp günah kazanmaz. Yine çarşıda, pazarda bir hileye maruz kaldı. Kendi halini düzeltmek, uğradığı zulmü bertaraf etmek için gerekli makamlara şikayet etmesi de bir gıybet değildir. Bunun gibi herhangi bir konuda dini bir fetva almak için bir müftiye, bir İslam alimine gidip olup biten hadiseyi anlatması da kişinin gıybet hükmüne girmez. Evlilik gibi, ticari ortaklık gibi veya bir takım alışverişler gibi bir Müslümanın başka bir Müslümanla olan münasebetlerinde birisine müracaat edip şu şahıs hakkında ne düşünüyorsun dediğinde üçüncü kimse, o kendisine müracaat eden kimseye o adam şöyledir veya o kadın böyledir diyerek hem iyi hem de kötü hallerini anlatması caizdir. Hatta bir Müslümanın onun zulmüne uğramaması için kendisi tarafından bilinmeyen kötü ahlak ve davranışlarından sakınması için bunun anlatılması da gerekir. Bu da yine gıybet hükmüne girmez. Günahını alenen işleyen, herkesin ortasında büyük günahlar işleyen bir kimsenin yine bu hasleti, yani herkesin ortasında zina eden, herkesin bildiği şekilde içki içen bir insanın bu günahının söylenmesi de yine gıybet sayılmamıştır. Ayrıca önemli hususlardan bir tanesi de şu: idareci olarak ya da din alimi kisvesinde bir cemaatin, bir cemiyetin önüne geçen, kitap yazan, insanları etkileme potansiyeli olan bir insanın gözle görülmüş, artık aleni hale gelmiş, zandan öte hallerini, yanlışlarını, zaaflarını, günahlarını ortaya koymak da yine dinimizce tavsiye edilmiştir. Ne demek istiyorum? Biraz daha açayım bunu. Bilindiği üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ashab-ı kiram onun hadis-i şeriflerini ezberlemişler ve hemen hayatlarına tatbik etmişler. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra onun hadisleri ve bu hadislerle yaşanan İslam dini sonraki nesillere aktarılmaya çalışılmış. hadis rivayetleri ortaya konmuş ve bu hadisleri rivayet eden kimseler hakkında sahabeden, tabiundan veya onların çocukları olan tebe-i tabiundan pek çok insan hadis ilmiyle meşgul olmuş. Bu manada tamamen dini gayretlerle İslam'ı daha iyi öğrenip yaşamak için elden ele, dilden dile hadisi doğru bir şekilde nakletmeye çalışan insanlar bulunduğu gibi, bunun aksine İslam'ı sulandırmak, kendi şahsi indi yorumlarıyla İslam'ı değiştirmek, bozmak, aslından uzaklaştırmak için hadis uydurmaya kalkan kimseler de ortaya çıkmış. Bunun üzerine Müslümanlar bu kötü niyetli insanlarla dine hizmet etmek isteyenleri birbirinden ayırmak üzere bir takım ölçüler belirlemişler. Adalet ve zapt denilen bir takım esaslar ortaya koyarak o kişinin şahsi halini, ahlakını, dindarlığını, yalancı olup olmadığını, akli melekelerini, hafızasını, ailesiyle, çevresiyle olan hukukunu inceleyerek o raviler hakkında kitaplar meydana getirmişler. Böylece bu insanlarla ilgili aslında menfi olan çoğu kötü hasletler önce dilden dile sonra da yazılı halde kitaplara geçmiş. Tabakat kitabı denilen bu kitaplarda hadisle meşgul olan, İslam ilimleriyle meşgul olan her insanla ilgili bir sayfa açılmış adeta. Bu da şunu gösteriyor. Bu insanlar din adına konuşmaya başladığı andan itibaren söyledikleri sözlere itibar edilmesi veya o sözün hükmünün düşmesi için, insanları bağlayıcı olmaması için çok iyi tanınması gerekir. Başka bir ifadeyle, faydası veya zararı Müslümanların geneline şamil olan, herkesi etkileyen durumlarda, idareci olsun, alim olsun, fikir adamı olsun, adeta kamuoya mal olmuş kimselerin özel halleri bile ortaya konulmalıdır ki o insan nasıl bir hüviyettedir, hangi sözüne itibar edilir, hangisine itibar edilmez, bu hususta onun hakkında genel bir kanaat oluşsun. İşte bu da yine gıybet hükmüne girmez. Özetleyecek olursak, gıybet Müslümanların aleyhinde konuşmaktır. Fakat bazı hususlar vardır ki zalimin zulmünü def etmek için, hakkında doğru bir şehadette bulunmak için, mazluma yardımcı olmak için, ileride mazlum durumuna düşebilecek kimseye yardımcı olmak için bir Müslümanın var olan bir takım hasretleri, özellikleri, kötülükleri anlatılabilir. Evlenmek isteyene, evleneceği kişiyle ilgili bilinen özellikler eksiğiyle fazlasıyla net olarak ifade edilebilir, hatalarıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla anlatılabilir. Bu hususta anlatılan şeyler bir günah teşkil etmez, gıybete dönüşmez. Yine ticaretle meşgul olacak bir insana veya bir ev alacak, bir ev satacak, işte müteahhitle iş yapacak vesaire, o müteahhitin daha önce yaptığı işleri bilen, orada insanları dolandırıldığı şahit olunan bir kimse hakkında aman buna yaklaşma demek bir gıybet değildir. Yine din alimi olarak, toplumun önderi olarak, cemaat lideri olarak bir insan başka insanları etkilemeye başlarsa, eğer onun toplum açısından bilinmesi gereken yanlış bir hareketi, fikri, düşüncesi, ahlakı varsa, toplumun genelini o insanın bu zaafından korumak için onun o gizli kalmış ama bilinen, var olan bir özelliğini söylemek mümkündür, caizdir. Bu gibi durumlar istisna teşkil eder gıybette. Bunun dışında insanların, Müslümanların birbiriyle konuşması, arkasından çekiştirmesi doğru değildir. İnşallah önümüzdeki hafta böyle bir gıybetin bedeli üzerinde de çok az konuşmaya çalışalım. Şimdi bir hadis bölümümüze geçebiliriz. Bir hadis. An İbni Mes'udin radıyallahu anh, Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekûl. Allahümme inni es'elükel hudâ ve't-tukâ ve'l-afâfe ve'l-gınâ. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Bu hadis-i şerif bu şekliyle Müslim'de yer almaktadır. Ayrıca Tirmizi ve İbn-i Mace de bu hadis-i şerifi dua bölümlerinde nakletmişlerdir. Burada gördüğümüz en önemli özellik, Peygamber Efendimizin Allah'tan bir takım taleplerde bulunmasıdır. Dua etmesidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın müminlere öğretmiş olduğu pek çok dua cümlesi, pek çok dua ifadesi vardır. Bu manada elini Allah'a açıp ne isteyeceğini bilemeyen insanın öncelikle Kur'an-ı Kerim'de yer alan dua cümleleriyle, dua ifadeleriyle Allah'a yalvarması çok önemlidir. Rabbimiz bu duaları bize pek çok cümle arasından, pek çok istek, talep arasından hem kabul olmuş hem de kabul olunması muhtemel dualar olarak öğretir. Aniden kendisini bir kralın, bir padişahın önünde gören bir insanın heyecandan dile benden ne istersen dile diyen bir insana, bir krala aklına ilk gelen şeyi söylemesi büyük bir fırsatı kaçırması gibidir. Mesela bir çobanın gittiğini düşünün, tattığı, beğendiği, o zamana kadar en çok hoşlandığı, belki hasretini çektiği şey, diyelim soğan cücüğü olsun. Bir kraldan bunu istemesi ne kadar yakışıksızsa, insanın da Allah'ın dile benden ne istersen hitabına uyduruk, düşüncesizce aklına ilk gelen şeyi söylemesi, aslında fırsatı kaçırması demektir. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de yer alan dualar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem ettiği hem de öğrettiği dualar bizim için çok önemlidir. Burada da çok özlü bir şekilde Rabbimizden ne istememiz gerektiğini Peygamber Efendimiz bizzat öğretiyor. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Kanaat isterim. Aslında bir kulun isteyebileceği her şeyi şamil, her şeyi içinde bulunduran bir dua. Hidayet, Allah'a ulaştıran, Allah'ın memnun olduğu, iki dünyada insanı mutlu edecek her şey. Allah'ın hidayetine ulaşmak, onun hidayet verdiği, nimet verdiği insanlar arasına girmek, bu dünyada insanın ulaşabileceği en büyük makam. Allah'ın hidayeti hem bu dünya açısından dosdoğru bir yol hem de ahirette kurtuluş sebebidir. İkinci aşaması takvadır ki Peygamber Efendimiz takvayla her türlü günahlardan uzak durmayı, her türlü hayır ve fazilete erişmek için istekli olmayı kastetmiştir. Bu da yine bir müminin isteyebileceği bütün güzellikleri içinde bulunduran kelimelerden bir tanesidir. Üçüncü istediği şey iffettir. Mübah olmayan her türlü günah, arzu, istek, heves vesaire bunlardan da uzak durmak, iffetli olmaktır. Peygamberimiz bunu istemiştir. Son olarak gına dediğimiz, kanaat dediğimiz, gönül zenginliği dediğimiz şey de insanların elindekine tamah etmemek, sadece Allah'a muhtaç olmak, gönlü Allah'a bağlamaktır ki başka hadis-i şeriflerde bu halin insanlar arasında muhabbeti arttıracağını, insanların o kişiye karşı kötü gözle bakmamasını sağlayacağını Peygamberimiz öğretmiştir. Diğer yandan biz duayı bir edepsizlik olarak görmeyiz, göremeyiz. Ne demek istiyorum biraz açayım. Allah elbette kullarına dilediğini verir. Kimse onun rızasını, isteğini, muradını değiştirecek konumda değildir. Bizim Allah'tan talebimiz onun kaderine, onun muradına ters değildir. Rabbimiz kendisinden dua etmemizi emrediyor. Bu duayı da rica ile değil, "Ya Rabbi lütfedersen şunu verir misin?" tarzında değil, "Ya Rabbi bunu ver" diye açıkça ifade ederek, talep ederek dile getirmek gerektiğini Peygamberimiz öğretmiştir. Dolayısıyla biz dua ederken ne yaparsak, ne söylersek söyleyelim, dünyevi veya uhrevi ne arzumuzu ne talebimizi dile getirirsek getirelim, Peygamber Efendimizin ifadesiyle Allah'ı buna mecbur edemeyiz, zorlayamayız. Allah'ın üzerinde ona istediğimizi yaptıracak bir kuvvet, kudret yoktur. Allah dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Ve biz gönlümüzden geçen hem bu dünya hem de ahirete yönelik isteklerimizi dile getiririz. Açıkça dile döker isteriz ve bunun karşılığında Allah ya bizim o muradımızı hayırlı görürse, kabul ederse karşılığını hemen verir, isteğimiz üzere gerçekleşir yahut onu erteler, bizim dua etmemizden hoşnut olarak o dua ettikçe sevap vererek mükafat verir, nihayetinde kabul eder veya bizim bu dünyada istediğimiz o hayırlı taleplerin hiçbirisini kabul etmez fakat duaya devam ettiğimiz, bu hususta ısrarcı olduğumuz için, Allah'ın dua edin emrine icabet ettiğimiz için, bunu ahirette bize mükafat olarak bahşeder. Dolayısıyla bir müminin her halükarda dua etmesi, duayla Allah'tan gönlünden geçenleri dile getirmesi gerekir. Fakat duaların en makbulü, en dolu dolu insana fayda vereni biraz önce de ifade buyurduğum gibi ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde öğreten dualardır. İşte bu hadis-i şerifte Peygamberimizin bizzat yaptığı ve ümmetine öğrettiği dua da bu dua çeşitlerinden bir tanesidir. Bir kıssa. Ebu Hafs Haddad Kuddise Sirruh'un bulunduğu yere yakın bir mahalde hadis okunur ve dinlenirdi. Kendisine niçin gelip hadis dinlemiyorsun diyenlere 30 yıl var ki dinlediğim bir hadisin hakkını vermek ve gereğine göre hareket etmek istiyorum ama bunu başaramıyorum. Diğer hadisleri dinleyip de ne yapacağım dedi. O hadis hangisidir diye sorduklarında kişinin işine yaramayan şeyleri terk etmesi iyi bir Müslüman oluşundandır mealindeki hadis dedi. Evet muhterem dinleyicilerim. Gerçekten bildiğini tatbik etmek, doğru olarak öğrendiği şeyi hayatına geçirmek, ilmiyle amel etmek çok önemli bir esas. Aslında bugün Müslüman olarak bizler belki pek çok sahabinin duymadığı, bilmediği kadar ayet-i kerime ve hadis-i şerife duyduk, ulaştık. Fakat maalesef bu ayet-i kerimeler, öğrendiğimiz, duyduğumuz bu hadis-i şerifler bizim hayatımızda bu kadar köklü bir değişiklik meydana getirmedi. Aslında öyle mücmel, öyle özlü ayetler, öyle özlü hadis-i şerifler var ki insan tek bir ayet-i kerimeyi, tek bir hadis-i şerifeyi hakkıyla ifa etmeye, o ayetin, o hadis-i şerifin icabını yapmaya çalışsa belki bir ömrü boyunca buna muvaffak olamaz. Burada Ebu Hafs Hattat da kişinin işine yaramayan şeyleri terk etmesi iyi Müslüman oluşudur. İyi Müslüman oluşunun alametidir hadis-i şerifini duymuş ve 30 yıl boyunca bu hadis-i şerifi hayatına tatbik etmeye çalışmış. Gerçekten bir insanın dünyada ve ahirette işine yaramayacak, malayani olan şeyleri terk etmesi zor bir husustur. Belki bir hayat boyunca bu disipline kavuşmaya çalışsa bir insan yine de %100 muvaffak olması da zordur. Bu kıssayı niye naklettim, niye seçtim? Aslında ashab-ı kiramla bizim aramızda çok büyük bir fark var. O da şu, onlar duydukları şeyi hayatlarına tatbik etmek için öğreniyorlardı. İlmi sadece ilim olsun diye değil, onunla kendi hayatlarına bir düzen vermek için ilmi öğreniyorlardı, ezberliyorlardı. Ve yine hadis-i şeriflerde, ashab-ı kiramdan gelen nakillerde vardır. Biz Peygamber Efendimizle sohbet eder, ondan 10 ayet-i kerimeyi öğrenir, bunu iyice amel edip hayatımıza tatbik etmedikçe yeni bir ayet-i kerime grubu öğrenmezdik diyorlar. Biz bugün gerçekten her çeşit ilme, her çeşit bilgiye çok kolayca ulaşıyoruz. Fakat bu öğrendiklerimizi hayata geçirmekte çok büyük zorluk yaşıyoruz. Maalesef bu bizim en büyük zaaflarımızdan bir tanesi. Bizi ashab-ı kiramla veya bu işin öncüleri sayılacak Allah dostlarıyla ayıran en büyük fark budur. Mesela doğru söylemek, yalan söylememek hususunda hepimiz hakikatin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama sadece sıdık noktasında, doğruluk, yalancılık noktasında hepimiz ne kadar hayatımıza bu doğruyu tatbik edebildik? Bu bir örnek. Bunun gibi ilim amel edilmediği zaman insanın sorumluluğunu, vebalini arttırır. Biz ilmi, bilgiyi ancak amel etmek üzere öğreniriz, öğrenmeliyiz. Aksi halde o ilmin sadece hamallığını yapmış oluruz. Kur'an-ı Kerim ilim yüklü hayvanlara, merkeplere benzetiyor. İlmiyle amel etmeyen alimleri. Rabbim hepimizi böyle bir vasıf sahibi olmaktan muhafaza buyursun. Muhterem dinleyicilerim, bu hafta bu programımızı bu sözlerle kapatmış olalım. Önümüzdeki hafta inşallah yine kaldığımız yerden bir ayet, bir hadis ve bir kıssa olmak üzere Şebnem Kuşağı programına devam edeceğiz. Haftaya tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz muhterem dinleyicilerim.